Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz efendim. Sizler de 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı gönderebilir ve cevaplarını hocamızdan dinleyebilirsiniz programımızda. Bu vesileyle bir kez daha sizleri en kalbi duygularla selamlamış oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Hocam ilk sorumuz aileyle alakalı olsun. Şu sıralar biraz gündemimizde aile meselesi. Şöyle bir sorumuz var. Kendisine dünür gidilip de karar aşamasında olan ya da söz kesilen bir hanımefendiye bir başkası evlilik teklifinde bulunabilir mi?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki sizden biriniz kardeşinin satışı üzerine pey vermesin. Kardeşinin pazarlığı üzerine pey vermesin. Ve yine sizden biriniz kardeşinin mahtubesi üzerine, mahtube sözlü, nişanlı gibi anlamlara gelir, onun üzerine talip olmaz. Evet. Yani iki kişi alışveriş yapıyor, pazarlık halindeler, sen araya girip de şey yapma, fiyat yükseltme. Hı hı. Ha, onlar anlaşamazlarsa ondan sonra müdahale et. Bu bir. Veya birisi satış vaadinde bulunmuş, sen onu engelleme. Hı hı. Bir de bir Müslüman bir kadına talip olmuş. Dünürcü, bizim Anadolu tabiriyle dünürcü. Ve düşünelim demişler şey. Veya söz kesmişler. Hı hı. Veya nişan yapmışlar. Bu durumda iken bir başkasının gelip de ona talip olması mekruh oluyor.
Evet.
Mekruh. Yani haram değil. Hı hı. Mekruh oluyor. Yalnız burada şu konu doğrusu beni biraz düşündürüyor. Söz kesilmişse tamam. Hı hı. Nişanlanılmışsa tamam. Buna üzerine talepte bulunmamak lazım. Hı hı. Ama öyle değil de bir düşünelim, istişare edelim aşamasındayken. Daha uygun birisi talip olursa bu o hanımefendinin menfaatine olacak. Hı. Onun menfaatine olan şeyin önünü kesmemek lazım. Gerçi burada dünürcülük halinde iken de böyledir şeklinde görüşler var ama ben kendi şahsi kanaatim olarak anladığım o hadisten. Hı hı. Zaten o maktube kıtbete ahihi. La yahtub ahadukum kıtbete ahihi diyor. Yani sizden biriniz kardeşinin nişanlısına, hı hı, veya sözcüsüne, o anlama gelecek bir kelime o. Ama dünürcü olmuş kız tarafı biz şimdilik düşünmüyoruz kızımızı evlendirmeyi diyor. Öteki hala devam ediyor dünürcülüğe. Bu aşamada bir başkası gelip de talip olsa bunun, hı hı, bir manisi olmaması lazım benim kanaatim. Çünkü burada dünürcü olanı düşündüğümüz kadar, talip olanı düşündüğümüz kadar matlup olanı da düşünmemiz lazım.
Talip olunanı.
Talip olunanı. Hı hı. Yani burada hanımı. Çünkü onun da en iyi eşi seçme, en iyi eşle evlenme hakkı var. Erkeğin de hakkı var. Dolayısıyla bu daha henüz söz verilmemişse veyahut da efendim nişan konulmamışsa ama sadece dünürcülük aşamasında ise ona talip olunabilir diye düşünüyorum ben. Ama söz kesilmişse veya efendim nişan yapılmışsa artık ona, o hanıma talip olmak, dünürcü olmak tekrar bu mekruhtur. Peki mekruh ama dünürcü oldu. Yani nişanlıymış bu kız kadın veya sözlüymüş. Hı hı. O vaziyetteyken bir başkası geldi, o da talip oldu. Kız tarafı da hanım tarafı da bu yeni talibin daha uygun olacağını düşündü. Hı hı. Öteki nişanı bozdu, bununla evlendirdi. Peki bu nikah geçersiz mi? Hayır, geçerli. Geçerli ama yaptığı iş mekruhtur. Mekruh olduğu için günaha girmiş olur.
Eyvallah. Boşanmayla alakalı birkaç sorumuz var. Boşanmadan sonra çocukların velayeti kime verilir?
Şimdi bu genel ilkedir. çocukların, yani ergen olmamış çocukların velayeti babaya aittir. Baba varsa babaya aittir. Ama burada şimdi üç tane tabir dikkate almamız lazım. Bir velayet. İki vesayet. Üç hadane. Ne demek bunlar? Velayet, küçük hakkında veya aklı olmayan, yani onlara kısıtlı diyorlar yeni tabirle, kısıtlı hakkında. Yani kendisi küçük olduğu için veya akli melekesi tam olmadığı için kendi kendini idare edemeyecek durumda olan kişilerle ilgili olarak, velayet dediğimiz zaman onunla ilgili medeni durumlarıyla yetkili olan kişi. Nedir medeni durum? Mesela çocuğu sanata verme, okula verme, terbiye etme. Hatta eski kaynaklarda evlendirme. Bunlar velinin şeyidir. Yetkisindedir velinin.
Evet.
Ve veli de sırasıyla kişinin en yakın erkek akrabasıdır. Kişinin, çocuğun. Kimdir çocuğun en yakın erkek akrabası? Babasıdır. Yoksa dedesidir. Yoksa ağabeysidir yetişkin. Yoksa amcasıdır. Yoksa amcasının oğludur. Bu sırayla gider. Ha, çocuğunun malını idare etmekle yetkili olan kişiye de vasi denir. Vasi sadece çocuğun malını yönetir. Onun tahsiline, terbiyesine, şuna buna karışamaz. Ancak baba ve dede hem velidir hem vasidir otomatik olarak. Baba ve dede. Dolayısıyla baba ve dede hayatta ise çocuğun hem malını hem tahsil terbiyesini ile hak konularında yetkilidir. Baba ve dede yoksa, onların tayin ettiği vasi varsa, mali konularda o vasi baba ve dedenin yerine geçer. O da yoksa devlet bir vasi tayin eder. Bak mesela kardeş vasi değildir otomatik olarak. Devlet tayin eder. Ha, vasilik de bu, bir de hıdane dedik veya hadane. O küçük çocuğu yanında bulundurma yetkisi. Burada ise birinci derecede yetkili ergen olmamış çocuklar için, daha küçük çocuklar için annedir. Annedir. Peki anne ne zamana kadar o çocuk üzerinde yetkilidir? Kız çocuğu ergen oluncaya kadar yanında bulundurma hakkına sahip. Çünkü onu bir kadın olarak anne yetiştirebilir. Bir, iki, o çocuğa şefkati daha çok annededir. Ha, erkek çocuğu ise bu kendi ihtiyacını kendi karşılayacak kadar. Yani taharetlenmesini, yemesini, içmesini, giyinmesini, kuşanmasını yapabilecek yaşa kadar annenin şeyindedir, o himayesindedir. Ondan sonra babaya geçer. Kız çocuğu da ergen olduktan sonra babaya geçer etkisi. Ancak anne yoksa annenin yerine anneanne geçiyor. Baba geçmiyor bu konuda. Bu hadane konusunda. Yani kadınlar çocuklara daha şefkatli, onlara daha iyi bakıyorlar. Eğer anne diyelim ki baba ölmüş veya baba hayatta ama ayrılmışlar, çocuk anneye verilmiş. Anne bir başkasıyla evlendiyse, başka yabancı bir erkekle, yani yabancı erkekten maksadım dayısı ve amcasının dışında. O çocuğun dayısı ve amcasının dışında, dayısıyla evlenemez zaten ya anne. Çocuğun amcasının dışında başka biriyle evlenmişse, o zaman anneden çocuk alınır, anneanneye verilir.
Küçük olsa dahi.
Niye? Çünkü evde yabancı bir erkeğin o çocuğa zarar verme ihtimali fazladır. O yüzden yani burada bizim dinimiz hep çocuğun menfaatine olan şeyleri. Niye velayet vesayet konusunda babaya yetki vermiş? Baba daha çok dışarıyla ilgili, baba daha çok tecrübeli, daha çok insanlarla görüşüyor, konuşuyor. Ve tabii şimdiki zamanda hanımlar da epey bir toplum içine girdiler. Eskiden toplum içinde değillerdi hanımlar. Dolayısıyla o işlerden pek anlamazlardı. Çocuğun menfaati gözetiliyor.
Evet.
Ama hadane dediğimiz, yani çocuğu yanında tutma yetkisinde anne şefkati öne geçtiği için o öncelik alıyor.
Eyvallah. Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan bir hanımefendinin aldığı nafaka helal midir diye bir sorumuz var.
Şimdi evlilik sürdüğü sürece kadın da koca evini terk etmiyor ise, terk etmemişse, nafakayı almayı hak eder. Bu önemli. Koca evini terk etmemiş. Hı hı. Çünkü kocanın karşısına nafaka verme mecburiyeti kadının kocanın evinde kalma mecburiyetinden kaynaklıdır. Ondan kaynaklıdır. Ama kadın koca evini terk etmişse, koca evine gelmiyorsa, boşanma davası devam ediyor olsa bile o takdirde kadının nafaka hakkı yoktur. İster kısa süre olsun, ister uzun. Ama boşandığı andan itibaren iddet dediğimiz süre ki aşağı yukarı 3 aya yakındır bu veya 3 aydır. O süre içerisinde boşayan koca nafakasını verecektir.
Evet.
Çünkü bu süre içerisinde kadın başkasıyla evlenemez. Başkasıyla evlenemediği için kocanın hala bir bakıma sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla koca iddet bitinceye kadar sürede nafakayı verecektir. İddeti de bir söyleyelim. İddet de şu, eğer kadın adet görme çağında ise 3 adet bitecek.
Hı hı.
3 adet bitmiş olacak. 3 adet bitmişse, yani 3. adeti gördükten sonra, boşandıktan sonraki 3. adeti gördükten sonra artık iddet bitmiş oluyor ve nafaka da kesilmiş oluyor ve kadın bir başkasıyla evlenebiliyor bu durumda. Ama çağını geçmişse, adet görme çağını geçmişse, yani eskiden ayisi olmuşsa derler, sinni iyas derlerdi, sinni menopoz diyorlar, o çağa gelmişse o takdirde 3 ay bekleyecek kadın. 3 ay süresince koca onun nafakasını vermek zorunda boşandıktan sonra ve kadın da bir başkasıyla evlenebilir.
Evlenebilir. Evet. Bir erkek evli olmayan kız kardeşine bakmakla yükümlü müdür?
Şimdi nafaka konusunda bir zorunlu olan var. İcbari diyelim ona. Bir de kadai olan var. Zorunlu olan nedir? Hanımın nafakası zorunlu olarak kocanın görevidir.
Evet.
Bir. Küçük çocuğun nafakası babanın görevidir. İki. İster erkek çocuk olsun, ister kız çocuk olsun. Efendim, evlenmemiş olan kız çocuğun nafakası babanın görevidir. Eğer ihtiyacı ise annenin babanın nafakası evladın görevidir.
Evet.
Bunlar zorunludur. Yani zorunludur derken şunu kastediyorum. Bu şeylerde, nafakalarda mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Otomatik olarak bu insanlar bu insanlar nafakayı hak ederler.
Evet.
Ha bunun dışındaki kardeş, efendim hala, teyze, dayı, amca, bunların da nafakası, eğer ihtiyaçlı ise, nafakaya ihtiyacı varsa, çalışamıyorsa, gelir yoksa, iş bulamıyorsa, hasta ise, bunların nafakası da en yakın akrabalarından başlayarak akrabalara ait. Şimdi evlenmemiş olan kız kardeşinin babası yoksa, onun kızın babası yoksa ve kızın da geliri yoksa, ihtiyaçlıysa, o takdirde erkek kardeşi ve kardeşleri o kızın nafakasını vermek zorundalar. Ama burada mahkeme kararına ihtiyaç var. Yani mahkeme nafakasını onlara bağlıyor ki burada oran olarak kime o akrabaları mirasçısı olarak düşündüğümüz zaman o kızın, diyelim ki kızın kardeşleri yeri geldiği zaman işte ağabeyi olsun, kız kardeşi olsun filan nafakası oluyor. Mirasçısı oluyor. O mirasçıların mirastaki payları oranında nafakasını temin etmek zorundalar kardeşler.
Eyvallah. Peki hocam. Sosyal hayatla alakalı birkaç sorumuz var hocam. Estetik ameliyatın dini hükmü nedir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi Cenab-ı Hak aslında her şeyi en güzel şekilde yaratmış.
Evet.
Ve bu Allah'ın yaratılışına koyduğu kanuna fıtrat diyoruz biz. Ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın yarattığı fıtratın değiştirilmemesini istiyor. Değiştirilmesine izin vermiyor.
Evet.
Dolayısıyla normal şartlarda estetik ameliyat caiz değildir. Normal şartlarda. Ancak zaruret varsa, zorunluluk varsa yapılabilir. Nedir zaruret, sorumluluk? Mesela kişi bir kaza geçirmiş. Yanmış. Ve burnu parçalanmış. Yüzü parçalanmış. Çenesi parçalanmış. Bunlara yapılabilir. Bunlar tedavidir. Tedavi. Yani bu güzelleştirme değil, tedavidir. Ve tedavi de caizdir.
Evet.
Ha, bir de şu deniliyor günümüzde. Tabii eskiden bu estetik ameliyat diye pek bir şey yoktu yani. Ha, günümüzün problemi bu. Eğer kişi, yani olur ya, toplum içine çıkamayacak derecede bir anormallik var şeklinde. Çıkamıyor. Psikolojisi perişan oluyor ama bu bazı insanlar var, daha iyi görünmek istiyorlar. O da halinden memnun değil, o değil. Gerçekten toplumun işte baktığı zaman o tabir ağır oluyor ama hoşlanmayacağı bir surat, bir şekil mesela varsa, o takdirde o da hastalık gibi telakki edilerek yapılabilir ama ihtiyaç kadar. Ama öyle değil de herkes aynı güzellikte değil. Her hanım aynı güzellikte değil. Her erkek aynı yakışıklılıkta değil. Yani, ama herkesin kendine göre bir güzelliği yok.
Evet.
Ha, böyle. Efendim, benim burnum biraz büyük, küçülteceğim. Dudağım biraz ince, kalınlaştıracağım. Bunlara din cevaz vermiyor.
Eyvallah.
Ama burun hiç yok. Burun yapılır. Hiç yok burun.
Yapılır.
Ve ne bileyim işte burnun yarısı kopmuş, üzerine dikilir. Bunlar olabilir. Ama işte benim azıcık büyük, daha küçük olmasını istiyorum. Hani ne derler ya, fındık, burun, hokka, ağız mı derler, bir şey derlerdi. Onu isteyeceğim. Onun için şey caiz olmaz.
Eyvallah. Allah razı olsun. İnsan sütünün saklanması, yani anne sütünün saklanması ve bebeklere verilmesi caiz midir?
Şimdi normalde ister anne olsun, ister anne olmasın, bir kadının sütü bir başkasına verilebilir.
Evet.
Ama bunun şartları var. Nedir o? Para karşılığı olmaması lazım. Niye? Çünkü insanın süt bir parçasıdır. Ve insan parçası satışa konu olamaz. Para karşılığı ortaya dökülemez. Bir. İkincisi, eğer o süt, anneden alınan süt bizzat kendi çocuğuna değil de başka çocuklara veriliyor ise, başka çocuklara veriliyor ise mutlaka bunun kaydının tutulması, kimin sütü kime verilmiş ve bunun muhafaza edilmesi ve yarın evlenmek çağına geldiği zaman bu çocukların, bu bilgilerin ortaya çıkabilmiş olması lazım. Niye? Çünkü süt akrabalığı evlenmeye manidir, evliliğe manidir. Yani bir kadının sütü iki çocuğa verilse, bunlardan biri erkek çocuk olsa, biri kız çocuk olsa, bunlar birbirleriyle evlenemezler.
Süt kardeş olmuşlar.
Süt kardeş olmuşlardır. O zaman eğer bir kadının sütü bunlara verilecekse, bunların süt kardeşi oldukları tespit edilmelidir. Bilinmelidir. Hatta bir zaman ülkemizde süt bankası kurulması
gündeme geldi.
Gündeme gelmişti ve o vesileyle biz o zaman kuruldaydık. Bunlar konu üzerinde çalıştık. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yaptık. Ve onlara bazı öneriler sunduk. Yani şayet bunu yapacaksanız siz, o takdirde şu konulara dikkat etmeniz lazım.
Bunun takibinin iyi yapılması lazım.
Hatta bunu şöyle dedik biz. Nüfusa kaydedilecek. Çocuğun
şundan süt almıştır.
Şundan süt almıştır. Ve bu kadından şunlar da süt almıştır. Çünkü
onlarla da kardeş olmuş.
Onlara, o kadından süt verdikse. Dolayısıyla eğer bu şekilde bir mekanizma kurulursa, bunun bir sakıncası olmaz.
Evet.
Ama öyle değil de hanımın sütü alınıyor kadının, konuyor dolaba. Ha, bir çocuk suda ihtiyacı var, ver. Kime verdi belli değil. Kimden aldı belli değil. Böyle bir karmaşa olursa buna caiz denilemez. Çünkü gayrimeşru evliliklere de sonuçlanabilir bu.
Evet.
Buna meydan vermemek lazım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bizim bu görüşmelerimizde, Sağlık Bakanlığı yetkililerince yaptığımız görüşmelerde prometüre bebekler oluyor. Hani günsüz doğuyor. İşte kuvezde besleniyor. Onların suni mama ile beslenemiyormuş. Onlar mutlaka anne sütü gerekiyormuş. Şimdi ne yapıyorlar bu insanlar? Ha, annesinin sütü yetmeyebilir. Veya annesinin sütü gelmemiş olabilir. Böyle bir durumda oradaki işte görevli hemşireler, hasta bakıcılar ellerine bir kap alıp normal yolla doğum yapan hanımlar dolaşıp ya şuradan biraz süt verir misin çocuk aç diye onlardan rica bulunuyorlar ve süt alıyorlar onlardan. Ayşe Hanım'dan alıyor, Fatma Hanım'dan alıyor, Hatice Hanım'dan alıyor. Bunları karıştırıyor, götürüyor. Bir kısmını işte Ayla bebeğe, bir kısmını Osman bebeğe veriyor. Böyle bir karmaşa. Böyle olmaktansa düzenli olarak yani sütler alındığı zaman onun kimden alındığı, kime verildiği tespit edilip nüfusa bildirilseydi bu sakıncalar olmayacaktı. Yani demek ki o zaman şöyle diyelim, normal şartlarda kadınların sütü bekletilip çocuklara verilebilir. Ama bunun süt kardeşi evliliğinin meydan vermemek için kaydının, küreğinin çok iyi tutulması lazım.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Bir sorumuz da şöyle. Hayat desteğinin sonlandırılmasının dini hükmü nedir? Bitkisel hayatta yatanlar için herhalde.
Bizim halk arasında fişini çekme derler.
Evet.
Şimdi bu hayat yaşam ünitesi mi diyorlar, ona desteği diyorlar. Bu iki türlü galiba oluyor. Birisi yani adam hayatta yaşıyor. Kalbi çarpıyor. Ama desteğe ihtiyacı var.
Evet.
Ve bağlanıyor. Ama bağlanmadan da kalp çalışıyor. Ama zayıf. Bu bir. Bir de kalp tamamen durmuş. O makine onu çalıştırıyor.
Evet.
Bir de böyle var. Şimdi bir defa bir insanı öldürmek. Bir insanı öldürmek caiz değildir. Haramdır, o belli bir şey. Katil. Peki bir insanın tedavisini kesmek caiz mi? Mesela insan tedavi olmak istemiyorum ben diyebilir mi?
Diyemez.
Diyor mi? Şimdi kanun diyor.
Diyor ama dememeli.
Peki dememesi lazım. Peygamberimiz bunu teşvik etmiş. Ama haram mı? Değil. Yani hayır ben doktora gitmiyorum arkadaş. Diyor insan. Harammış diyor, değil. Niye? Doktora gittiği zaman onun tedavisinin kesin olduğu belli değil. Ama kesinse belki mesul olur, çünkü kendi kendinizi tehlikeye atmayın ayeti var.
Evet.
Ha, şimdi bu madem ki kişi bazı alimlere göre diyelim en azından tedavi şey yapabiliyorsa, reddedebiliyorsa, onun kendi isteğiyle o fişin çekilmesi de caiz olabilir deniliyor. Çünkü o bir tedavi yöntemi. Bu bir. İki, kişinin kalbi gerçekten durmuş. Aslında o makine da olmasa çalışmayacak.
Evet.
Ve o makinenin etkisiyle kalp çalışıyor. Bunun da durdurulabileceği söyleyen alimler var. Bunların bir gerekçeleri de şu: bu zaten ölmüş. Yani bunu kalbini çarptıran şey onun canlılığı değil, makine. Ve üstelik bir de bunlar çok pahalı tedaviler. Bu tip makineler hastanelerde kısıtlı. Belki bu makineden istifade ederek tedavi olacak insanlar var, onlar bekliyor. Onların tedavisi, bu zaten kalbi durmuş olanın tedavisinden önceliklidir. Bu durumda da şey yapılabilir deniliyor.
Fiş çekilebilir.
Denilen diyenler var. Yani bu biraz hastanın durumuna göre, doktorların değerlendirmesine göre farklılık arz edebilir. Araplar burada bu hani ötenazi dedikleri bir şey var. Bu ona girmiyor. Ama bu faale münfaile diyorlar. Yani kendiniz birisinin müdahaleyle öldürüyorsunuz, buna faale deniyor. Münfaile ise tedavi kesiyorsunuz, ölüyor.
Evet.
Ya bir diyelim ki adam ağrı çekiyor. Çok acı çekiyor. Diyor ki ne olurum ben abi, iğne vurun beni öldürün diyor. Bunu yapamazsın. Bu caiz değil, bu haram. Faale. Öyle değil de demek ki söylediğim tedaviyi kesiyor. Niye? Umudu kesmiş tedavi. Buna da münfaile diyorlar. Bu münfaile denilen yani pasif. Pasif. Ona cevaz veren alimler var.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İşte. Allah razı olsun. Tamam. Gönlünüze sağlık. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Haftaya yine aynı saatte inşallah dinleyicilerimizden gelen soruları zatenize sorup cevapları alacağız inşallah. Bu haftalık müsaade isteyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Bu hafta aileye dair ve sosyal hayata dair birçok soruyu sizlerle paylaştık. Hocamıza sorduk. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram sorularınızı gönderebilir ve buradan da hocamız sorularınızı cevaplandıracaktır inşallah diyelim. Haftaya görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun efendim.